Efendim merhaba, Tarihin Derinliğine Yolculuk programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli hocamız İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ebu Bekir Ceylan'la birliktesiniz. Geçtiğimiz hafta programımızı dinleyenler hatırlayacaklar, dinlemeyenler için ben hatırlatmış olayım. Sanayi devrimini biraz konuşmuştuk. Sanayi devrimi niçin önemlidir? Neden bir Avrupa devrimidir? Sorularına temel ölçüde yanıt aramıştık. Bu haftaki programımızda da inşallah 19. yüzyılda sanayi devrimi, sanayi devriminin safhalarını biraz masaya yatıracağız kıymetli hocamla. Hocam programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba. Ben de dinleyicilerimizi selamlıyorum.
Eyvallah hocam. Geçtiğimiz programın sonunda bir şey konuşursak iyi olur diye söylemiştim. Hani orada eğer bu soruyu sorsam program daha fazla uzamak zorunda kalacaktı. Biraz onun devamı niteliğinde yani geçen haftaki programımızdan kaldığımız yerden devam edelim diye hocam. O soruyu şimdi sormak isterim. Sanayi devriminin başlangıç tarihi, yani açıkçası bu soru bu haftaki programı da biraz ilgilendiriyor. 1750'ler demiştik. 1830'lara kadar bir dönem var. 1830'lardan sonrası için bir dönem var. 1750'ler tam olarak Osmanlı İmparatorluğu'nun gerileme döneminin başlandığı zamana tekabül ediyor. Yani 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması gerileme döneminin başlangıcı olarak aktarılır. Peki Avrupa devletleri, İngiltere özelinde, daha sonra kıta Avrupası ülkeleri için de bunu söyleyeceğiz, yükselişe geçerken, ilerlerken Osmanlı gerileme dönemine ve yıkılma dönemine giriyor. Devleti Aliye'yi bu noktaya getiren şey onun bu sürece ayak uyduramamasıdır diyebilir miyiz?
Evet, bu geçen hafta da söylemiştik, büyük bir soru gerçekten. Yani tek başına bir programda, birkaç programda hatta konuşulsa yeridir. Belki bu soruyu derinlemesine öğrenmek isteyenler için Mehmet Genç'in kitaplarını tavsiye edelim. Mehmet Genç'i akademik çalışmalara yönelten en büyük soru buydu. Yani Osmanlı'nın sanayileşmesi, bu süreçte Avrupa ile mukayesesi sorunuydu. Ve işin içinden de kolay çıkılacak bir durum değil. Yani o arşiv belgelerin arasında onu bir kurgu yaparak bir teze dönüştürmek kolay bir şey değil. Şimdi şöyle söyleyeyim. Geçen hafta konuşurken sanayi devrimi aslında daha çok 1780'lerde ivme kazanıyor. Kimileri 1750'lere kadar geri götürüyor. Ve bu süreçte bir defa Osmanlı'nın gerileme ifadesini çok kullanmasak da daraldığı bir dönem. Yani bir kriz sürecinden geçtiği bir dönem. Şimdi genelde gerileme paradigması diye tartışılan bir husus var. Osmanlı geriledi mi, gerilemedi mi meselesi var. Öncelikle şunu ifade edelim. Yani işte bizim ilkokul, ortaokulda vesaire öğrendiğimiz o kuruluş, yükseliş, duraklama, gerileme ve çöküş dönemleri artık kabul görmüyor tarihçilikte.
Bu çok önemli hocam.
Belki bununla ilgili ayrıca konuşabiliriz ama bu kabul görmüyor. Yani bir yaklaşık 30 yıldır yaklaşık olarak kabul görmüyor bu. Ve bu dönemleştirme meselesi anlamayı değil, anlamayı zorlaştırıyor, kolaylaştırmıyor. Yani en basit soru şu: biz tarihi niye dönemlere böleriz tarihçiler? Bir döneme daha kolay anlamak ve ona yoğunlaşabilmek için. Oysa ki bu demin bahsettiğim işte duraklama, gerileme, çöküş paradigması bize bunu anlamayı kolaylaştırmıyor, zorlaştırıyor. Öyle bir periyotlaştırma ki işte 300 yıl süren bir duraklama, gerileme, çöküş dönemi. Bu bize açıklamıyor ve bu dönemlendirme daha çok toprak kaybını esas alan bir şey. Yani Osmanlı bürokrasisi 19. yüzyılda zirve yaptı. En altın çağı 19. yüzyılda. İşte finans kuruluşları bakımından baktığınızda belki 19. yüzyıl daha iyiydi. Dolayısıyla tek bir konuyu, askeri yenilgileri ya da toprak kaybını esas alarak yapılan değerlendirmeleri bu gerileme bağlamı bakımından ele almak çok doğru değil. Bütün sosyal bilimciler az çok buna inanıyor. Şimdi bunu söyledikten sonra şunu da ifade edelim. Avrupa artık 1700'lerde, 1800'lerde Osmanlı'dan daha hızlı bir şekilde ilerliyordu. Bunda da herhangi bir şek ve şüphe yok. Hı hı. Yine Mehmet Genç Hoca'yı anacağım. Onun yapmış olduğu güzel bir benzetme var. Bir otobanda işte bir diyelim ki Şahin arabayla 120 kilometre hızla gittiğinizi düşünün diyor. Ama yanınızdan diyor bir Mercedes geçiyor 180 ile. Şimdi bu sizin o otobanda gerilediğiniz anlamına gelir mi?
Hayır.
Avrupa'ya göre ya da Mercedes'e göre görece olarak gerilediğiniz anlamına gelir. Hmm. Oysa ki hala bir mesafe kat ediyorsunuz ve 120 kilometre hızla mesafe kat ediyorsunuz. Dolayısıyla İngiltere ile mukayese ettiğinizde evet Osmanlı Devleti görece olarak geriliyordu diyebilirsiniz. Mesafe kaybediyordu diyebilirsiniz ama Asya'daki diğer ülkeler belki Avrupa'daki başka ülkelerle bile kıyaslandığında mutlak bir gerilemeden söz etmek mümkün değil. Bir defa bunu başta söylemek lazım. Hı hı. İngiltere geçen hafta da ifade ettik. Sanayileşmeyle büyük bir ivme kazandı. Onun arka planlarını Atlantik ticaretindeki kaynaklarını da zikrettik önceki programlarda. Dolayısıyla İngiltere'ye göre evet bir toprak anlamında da bir daralma yaşıyordu ve bir krizle karşı karşıyaydı. Avrupa devletleriyle olan ilişkilerini yürütme noktasında. İşte bu kriz nedeniyle sanayileşme meselesine gelirsek belki Osmanlı'nın 18. yüzyılda ve ikinci yarısında bilhassa karşılaştığı büyük rakipler var. Rusya bunlardan bir tanesi. Hı hı. Ve Osmanlı'nın tarihinde aldığı en büyük yenilgilerden bir tanesi 1768 ve 74 yıllar arasındaki Rusya'ya karşı aldığı yenilgidir. Akabinde Küçük Kaynarca Anlaşması'nı imzaladığı yenilgidir. Bu yenilgilerdir ki Osmanlı modernleşmesinin askeri alandan başlamasına neden olur. Birçok işte mühendishane kurulmuştur. İşte İTÜ'nün temelleri o dönemde atılmıştır vesaire. Çabalar açıkçası çok yeterli olmayacak. Ve siyasi krizler 19. yüzyıl boyunca da devam edecek ve bu krizler maalesef büyük güçler tarafından da fırsata çevrilecek. Ne gibi? İşte Mehmet Ali Paşa, Mısırlı Kavalalı Mehmet Ali Paşa krizinde İngiltere Baltalimanı ticaret anlaşmasını Osmanlı Devleti'ne empoze edecek. Sanayileşmenin işte ne diyelim negatif sonuçlarından bir tanesini Osmanlı üzerindeki en ne diyelim somut göstergesidir belki. O pazar arayışı sürecini Osmanlı toprakları üzerinde emelini gerçekleştirebildiği bir anlaşmadır. Erik Hobsbawm sanayi devrimini anlatan önemli bir kelime olarak İngilizce mass, M-A-S-S kitlesel anlamındaki bir kelimeye vurgu yapıyor. Nedir bu? Mass production, seri üretim. Sana fabrika dediğiniz şeyde seri üretirsiniz. Hı hı. İşte mass consumption, seri tüketim ya da mass population, şehirlerin nüfusun artması, işte hızlanma, yine önceki programda konuştuk. Dolayısıyla çok seri ve seri ürettiğinizde de bir ürünün birim maliyeti düşüyor. Bu ürünü pazarlarda satmanız lazım ve yeni pazarlar bulmanız lazım. Asya'da özellikle Osmanlı Devleti de bu pazarlardan birisi. Bu Baltaliman ticareti anlaşmasıyla pazar haline getirilmek istenecek. Dolayısıyla yani imparatorluğun içerisinde bulunduğu siyasi, ekonomik şartlar, askeri tehditler bu anlamda o dönemde bir sanayileşmeyi çok mümkün kılmıyordu. Hı hı. Ve karşılaştığı uluslararası arenada karşılaştığı rakipleri açık ara daha kuvvetliydi ve sanayileşmiş İngiltere gibi toplumlardı. Bu açıdan bu epey zorlu bir süreç olacak Osmanlı için.
Eyvallah hocam. Yani Osmanlı Devleti'nin yükseliş, duraklama, gerileme ve yıkılış dönemlerini ele alan yaklaşımı bile belki bir program konuşmak aynen lazım. Çünkü burada art niyet gibi bir durum da tabii sanki söz konusu.
Ve belki alternatif periyotlaştırmalar, dönemleştirmelerden bahsetmek gerekir. Hı-hı. İşte ben kısaca yine Mehmet Genç'in mesela Mehmet Genç kabaca ikiye bölüyor. Hı-hı. Yani bir grafik olarak düşündüğünüzde bir çan eğrisi düşünün. Hı hı. Çan eğrisinin yükseldiği, zirve yaptığı yere kadar ki onu kabaca 1700'de bölüyor, hı, Mehmet Genç. Çünkü 1699 Karlofça Anlaşması'dır. O zamana kadar bir genişleme dönemi, kuruluş ve genişleme dönemi diyor. Toprakları genişliyor, bütün kurumları kuruluyor ve zirve yapıyor. Ama 1700'den sonra kabaca kriz ve değişim dönemi diyor. Hmm. İşte Avrupa'nın yükselmesi ve Osmanlı'nın da yeni bu yükselen devletlerle nasıl mücadele edeceğine dair yeni formüller, sentezler üretmeye ve geleneksel kurumlarını revize ettiği bir dönem. Hmm. İşte bakıyorsunuz tımar sisteminden iltizam sistemine geçiyor. Sıcak para arayışları vesaire. Bunların hepsi aslında o krizlere karşı üretilmiş çözümler ve belki de imparatorluğun ömrünü uzatan şeyler diye görmek lazım. Hı hı. Askeri açıdan farklı bir dönemleme yapabilirsiniz. Ben ne bileyim, siyasi açıdan, ekonomik açıdan farklı dönüm noktalarını esas alarak farklı periyotlar ve dönemleştirme yapmak mümkün. Belki bunları ileride tekrar konuşabiliriz ama bugün herhalde sanayi devrimiyle devam edeceğiz tekrardan.
İnşallah tabii. Yani ben lafı dönüp dolaştırıp bir şekilde Osmanlı'ya, evet, getiriyorum.
Dinleyiciler de diyordur, konuşanlar daldan dala atıyor gibi düşünebilirler.
Eyvallah, evet, eyvallah hocam. Peki şimdi Osmanlı'ya ait kategorizasyonda bir problem olduğunu söylediniz. Evet. Sanayi devrimini kaç kategoride inceleyebiliriz hocam?
Evet. Sanayi devrimi tabii... Eğer işte 18. yüzyılın ikinci yarısından başladığını varsayarsak 1830'lara hatta bazen 40'lara kadarki dönem genelde sanayi devriminin birinci aşaması olarak kabul ediliyor. 1840'lardan sonraki dönemde farklı özellikleri görüyoruz. Yani bu özellikleri bakımından belki birkaç aşamaya ayırmak mümkün. Hı hı. Bu 1750'lerden 1830'lara kadarki dönemde birinci aşama ya da birinci dalga ne dersek diyelim. Bu döneme baktığımızda ne gibi özellikleri görüyoruz? Öncelikle daha bireysel kabiliyete, sağduyuya dayanan pratik buluşları görüyoruz. Yani bu yaklaşık ne kadar 80 yıllık bir dönemde yapılan buluşların daha bireysel çabalara dayandığını, geniş bir eğitim birikimine dayanmadığını, çok bilimsel araştırmalara da dayanmadığını aslında görüyoruz. Biraz daha pratik zekaya, bizim işte Karadenizli Temel'in yaptığı buluşlar gibi pratik zeka ürünü buluşlar olduğunu belki söylemek lazım. İşte tekstil üretimindeki makineleşmeden tutun da kömür, demir ve buhar makinesi döneminde yine bu dönemde yani sanayileşmenin birinci dalgasında öne çıkan unsurlar. Hı-hı. Geçen hafta özellikle endüstri devriminin, sanayi devriminin sembollerinden bahsetmiştik. Pamuk, demir, işte buharlı makine ve bunları bir anlamda müşahhaslaştıran lokomotif önemliydi bunlar arasında. Ama bilhassa buhar gücü belki işte iki dönem, iki aşamanın ortasında yer alıyor diyebiliriz. Yani buhar makinesi 1800'lerin başlarında icat, yani kullanıma sokulmakla beraber asıl etkisini 1840'lardan, 30'lardan sonra gösterecek. O ikinci aşamanın en önemli sembolü olacak ama birinci dalgada yani 1770'lerden 1830'lara kadar konuştuğumuz bu sanayi devriminin ilk döneminde tekstil, pamuk sektörü özellikle önemli olacak. Demir, kömür üretimi, çeliğin üretimi çok önemli olacak ve yavaş yavaş da buhar makinesinin geliştiği bir dönem olarak karşımıza çıkıyor.
Yani geleneksel ham maddenin kullanımı konusunda o dönem daha gelişmiş bir dönem denilebilir.
Yani bizim böyle sanayileşme deyince elektrikte, magnetizmde ve bugün günümüzde kullandığımız makineler henüz bu ilk aşamada yok. Hı hı. Onu görüyoruz. Yani evet, geçen hafta söyledik, buharlı gemiler ilk defa 1809'da kullanılıyor ama çok yeni. Yani böyle radikal etkileri aslında ikinci dönemde 1830'lardan sonra kendisini hissettirecek. Hı hı. Bu bağlamdan baktığımızda ikinci dalga sanayileşme 1830'lardan sonra daha yoğun bir şekilde hissedilecek. İşte bu dönemde, belki bu dönemi 1900'lü yılların başlarına kadar getirmek mümkün olabilir. Yani yaklaşık olarak bir 80 yıllık ikinci bir dönemden bahsedecek olursak, buhar makinesi ve onun gerek vapurlarda gerek lokomotiflerdeki etkisi yaygın bir şekilde görülmeye başlanacak. Bu önemli. Ve dahası bu ikinci dönemi birincisinden farklı kılan şey, bu dönemdeki gelişmelerin daha bilimsel bir ne diyelim altyapıya dayanması. Elektrik sanayinde ya da sektöründe, kimya sanayisinin gelişmesindeki gelişmeler bir eğitim birikiminin sonucu olarak karşımıza çıkacak. İşte telefondu, telgraftır, dikiş makinesi, lamba ya da yüzyılın başlarına doğru geldiğimizde işte otomobil, film, sinema filmi gibi şeyler, ilk uçak 1903 vesaire gibi şeyler. Bunlar biraz daha bizim bugün teknoloji dediğimiz şeyle ilk etapta hatırlayacağımız şeyler. Ama bunların her biri de ne diyelim kendi yan sanayini geliştirecek aslında. Birbirleriyle işte otomobil üretiyorsanız otomobilin lastikleri için kauçuk sanayi mesela gelişecek. İşte elektrik sektörü bakırı tetikleyecek gibi bir dizi böyle ilişkili yan sanayide görüyoruz aslında. Burada belki şeye de değinmek gerekir. Buyursun. Yani bu teknolojik gelişmeler bir ihtiyaçtan mı kaynaklanıyordu? Yani bugün özellikle Türkiye'nin son yıllardaki içinde bulunduğu konjonktürü düşündüğümüzde hep şöyle bir şey var değil mi? Başınız sıkıştığında bir şeyi üretir hale geliyorsunuz değil mi? İşte koronavirüste solunum cihazları ürettik. İşte bize işte predatörü vermediler. İşte kendi SİHA'mızı, İHA'mızı ürettik gibi. Genelde önemli buluşların ihtiyaçtan kaynaklandığı yönünde bir algı var. Ama tarihe baktığımızda bu çok da öyle değil. Ya da her zaman ihtiyaçlarla icatlar, buluşlar arasında böyle doğrudan bir bağlantıyı çok zaman kuramıyorsunuz. Evet. Bu noktada Jared Diamond, Tüfek, Mikrop ve Çelik kitabında güzel bir bölüm var. Bu teknolojideki gelişmelerle ihtiyaç dengesini analiz ettiği bir bölüm var. Dinleyicilerimize de bu kısmı okumalarını eğer mümkünse tavsiye edebilirim. Genellikle şöyle güzel bir ifadeye ya da noktaya dikkat çekiyor yazar. Bir şey icat edildikten sonra o şeyi icat eden mucidin bir uygulama alanı bulması gerekiyordu diyor. Ancak uzunca bir süre kullanıldıktan sonra tüketiciler o şeye ihtiyaçları olduğunu hissetmeye başlıyor. Yani bunun örneklerini uzun bir süre vermiş. Mesela çok beğendiğim bir örnek Edison'un gramofonu bulması. 1877'de adam gramofonu bulmuş. İyi de bunu niçin kullanacak? Yani bir kullanım alanını adamın ortaya çıkarması lazım. Ve adam bir makale yazıyor. Gramofonun kullanımıyla ilgili 10 maddelik bir şey liste sıralıyor. Neler söyleyebilir? Bakın gramofonu kullanma alanı, uygulanma alanı alanı olarak diyor ki ölmekte olan kişilerin sözlerini kaydetmek. Bize çok şey geliyor değil mi? Komik geliyor. Görme özürlü kişilerin dinlemesi için kitapları plağa almak. Biraz daha makul. Saatin kaç olduğunu duyurmak. Hecelemeyi öğretmek. İngilizce'de değil mi? Spelling diye bir şey var yani. Harfleri tek tek sayarsınız. Şimdi bu öncelikler arasında müzik dinlemek ve müzik kaydetmek gibi bir şey yok. Ve Edison'a bu söylendiğinde, yani bu müzik dinlemek ve kaydetmek için önemli bir şey olabilir dendiğinde aslında pek de böyle içine sinmiyor. Dolayısıyla hatta işte uçak icat edildiğinde bile bunun çok önemli olmadığını söyleyen Amerikan başkanları falan çıkacak mesela. Evet. Ya da araba ilk defa işte benzinli motor 1866'da yapıldığında ulaşım aracı olarak hiç akla gelmiyor bu. Çünkü insanlar, insanoğlu 6000 yıldır atı kullanıyor. Ve geçen haftaki programda da söylemiştim, işte bir ilk yapılan bilgisayar 3 odalı ev gibi. Düşünün yani, hiçbir pratik yanı yok.
Evet.
Dolayısıyla bir atla kıyaslanamayacak durumda benzinli motor. İşte 1866'dan 1900 yılların başlarına gelindiğinde ancak bunlar verimli kullanılabilecek ve karayollarında bir ulaşım alet olarak bunların kullanılması ilk defa gündeme gelecek. Demek istediğim şey aslında tarihin geçmiş yüzyıllarında teknolojik buluşmalarla ihtiyaçlar arasındaki orantısal bağlantı çok daha zayıftı.
Hı hı.
Bugün bu çok daha kuvvetli. Yani ihtiyaç duyduğunuz bir şeyi daha kısa zamanda üretiyorsunuz, üretiyoruz. Ama geçmişte bunu her zaman görmek mümkün değil. Televizyon icat edildiğinde belki böyle değildi.
Evet.
O kullanım alanını bulmak gerçekten önemli. İşte bu açıdan tekrardan bağlama dönecek olursak, bu 1830'lardan 1900'lü yılların başına kadarki dönem daha çok bilimsel bilgiye dayanan buluşların yapıldığı dönem. Mesela lokomotifin icadından bahsettik. Lokomotifi ilk defa icat eden kimse 17 yaşına kadar okuma yazma bilmiyor. George Stephenson diye kendinden menkul bir mühendis.
Hı hı.
Adam yapmış. Hani bizde de değil mi, Anadolu'da elektrikli araba üreten adamlar var değil mi? Dolayısıyla henüz böyle genel bir bilimsel birikimin sonucu olarak ortaya çıkmıyordu ilk dalgada. Ama kimya alanı, elektrik ve magnetizm alanı biraz daha bilimsel çabayı gerektiren bir alandı. Evet. Bu bakımdan ikinci dönem, 1830'dan sonraki dönem, işte zamanın biraz daha hızlı akmaya başladığı ya da insanlar arasındaki etkileşimin daha yükseldiği bir dönem oldu diyebiliriz.
Eyvallah hocam. Buraya bir virgül koyalım isterseniz.
Tamam.
Bir ara verelim, ardından devam edelim. Efendim, aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda. Bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli hocamız İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Ebubekir Ceylan'la birliktesiniz. Aradan önce sanayi devriminin safhalarını konuşuyorduk. Hocam, birinci safhada daha çok tekstil ürünleri ve bu tarz, yani işte klasik ham maddeyle üretilecek şeylerle alakalı bir sanayileşmeden bahsettiniz. Böyle teknik olarak işte çok iptidai aletlerin üretildiğini aktardınız. İkinci safhada, yani 1840'lardan sonraki safhada daha çok makineleşmeden bahsedebileceğimizi ifade ettiniz. Öyleyse birinci safhayı ikinci safha için bir hazırlık aşaması gibi değerlendirebilir miyiz?
Tabii. Yani aslında bu aşamalar arasındaki dönüm noktaları da bir yorum. Bunu da unutmamak lazım.
Hı
hı. Ve burada ikinci aşamayı önemli kılan şey teknolojik yönünün daha ağır basması. Ve özellikle o kısmın altını çizdiğimi hatırlıyorum. Mesela buhar makinesi ya da demir yolları 1800'lerin başlarında kullanılıyor ama yaygın etkisi ikinci dönemde 1830'lardan sonra daha çok görülecek. Hı. O yüzden sadece buhar makinesini ya da lokomotifi, trenleri, demir yollarını düşündüğümüzde bile birinci aşamanın ikinci aşama için bir hazırlık süreci olduğunu söylemek mümkün. Ben biraz daha belki detaylı somut örnekler vererek biraz daha açmak gerekirse, işte mesela elektrikli motor ilk defa 1821 yılında Michael Faraday tarafından bulunacak. Adam 10 yıl sonra dinamoyu bulacak. Bu elektrik magnetizma alanı daha çok böyle bilimsel birikim isteyen unsurlar olacak. Telefondan, telgraftan, gramofondan vesaire bahsettik.
Hı hı.
Telgraf önemli. Özellikle bu iletişimin hızlanması bakımından önemli. Ben hep şeyi düşünürdüm. Bu, sen de izlemişsindir çocukken Red Kit çizgi, hı hı, filmlerini. Bu çizgi filmlerde hiç dikkat ettim mi bilmiyorum. Demir yollarına paralel giden bir telgraf hattı,
evet,
her zaman, ya da bir direkler arasında telleri mutlaka görürsün. Bu aslında ikisi de hem zamanı hızlandıran önemli teknolojiler arasında. Ama oradaki telgraf mesela artık tren seferlerinin daha bir zamana dakik bir şekilde gitmesini de sağlayan, o haberleşmeyi sağlayan önemli bir rolü vardı, öyle düşünmek lazım. Mesela buharlı vapurlardan bahsettik. 1809'da ilk buharlı gemi denize iniyor. Osmanlı'da bile 1830'lardan sonra, mesela Fırat ve Dicle'de 1850'lerden sonra, Nil Nehri'nde yine hakeza buharlı vapurların kullanıldığını görüyoruz. Hı hı. İnsanların hacca artık buharlı gemilerle gittiğini görüyorsunuz. Karayoluyla değil, çünkü çok daha zahmetli, meşakkatli. Dolayısıyla bunların çok ciddi toplum üzerinde, insanlar üzerinde etkileri söz konusu. Telgrafla ilgili mesela 1860'lara gelindiğinde, ya da şeyle başlayalım. İlk defa Kırım Savaşı'nda 1850'lerin ortalarında kullanıldığını biliyoruz ve cepheyle devlet merkezi arasındaki iletişimin kurulması bakımından önemliydi. 1860'lara gelindiğinde Irak'ta bile bir telgraf network'ü, Osmanlı'nın bir toprağı o dönemler, telgraf network'ünü görüyoruz. Ben kendim de Irak çalıştığım için o zamanlar arşivde bunların kayıtlarını gördüğümde çok şaşırmıştım. 1860'lı yılların ortasında Basra'dan Hindistan'a, denizin altından, hatta Hint Okyanusu'nun altından telgraf kablosu çekiliyor. Şimdi bugün düşünün, Londra ile Paris arasında, İngiltere ile Fransa arasında küçük bir Manş denizi var. Onun altından telgraf teli geçebilir. Hatta bugün Eurostar treni geçiyor değil mi? Manş denizinin altından. Ama 1860'larda Basra'dan Hindistan'a doğru bir telgraf teli denizin altından çekiliyor. Ve bu telgraf network'ü artık Hindistan'la Londra'yı birbirine bağlıyor. Çünkü zaten Osmanlı Devleti'nde bir telgraf hattı var ve Avrupa ile iletişim zaten var. Düşünün, İngiltere artık en büyük kolonisi olan Hindistan'la saatler içinde, bugünkü gibi hızlı olmasa da saatler içerisinde haberleşme imkanına sahip olacak. Hı hı. Irak örneğinde gördüğüm bir örnek şuydu. İşte Irak'ta da telgraf network var. Bu network ya da teller sık sık aşiretler tarafından kesiliyor. İşte Lawrence of Arabia filmini izlediyse dinleyicilerimiz, demir yollarının, telgraf hatlarının sıklıkla hedef alındığını hatırlarız. Orada da şu gündeme geliyor. Telgraf hattını direklerden mi çekmeli, yoksa Dicle Nehri'nden sularının altından mı çekmeli? Yani aşiretlerin bunu kopartmaması ya da asilerin bunu kopartmaması. Bu gibi tartışmalar hep o dönemlerde bile yapılıyor. Ve bu anlamda gerek demir yolu gerek telgraf oldukça önemli diye düşünüyorum. Ve ciddi bir teknolojik birikim de gerektirdiğini tekrardan ifade etmiş olayım.
Eyvallah hocam. Peki sanayileşmede bir zirve noktası var mı hocam? Yani evet, sanayileşme şu yıllarda veya işte şu teknolojinin geliştirilmesiyle beraber zirve noktasına ulaşmıştır diyebileceğimiz bir şey var mı? Yoksa bu sürekli devam eden bir devrim şeklinde sürdürülen bir seyir midir sanayileşmenin tarihi?
Yani bu tabii ne diyelim, devamlı yenilenen bir şey. Yani ve tekrar etmiş olacağım, bir şeyi icat ettiğinizde onun nerede kullanıldığını da bulmanız gerekiyor. Hmm. Yani o ihtiyacın toplumsal karşılığını bulmanız gerekiyor. Adam benzin motoru icat etmiş ama bir attan çok daha büyük ve kullanışsız. Dolayısıyla bir karşılığını bulmuyor. Yani bir dönem arabalar, işte trenler, belki telefon, telgraf çok önemli bir o zirveyi teşkil ederken, işte bir süre sonra bilgisayar bunu yerine alacak. İnternet gibi işte farklı teknolojiler devamlı gelişiyor aslında. Bu biraz da insanın ihtiyacını ne oranda karşıladığıyla alakalı diye düşünüyorum. Televizyon bir dönem belki önemli bir iletişim aracıydı. Belki 3-5 yıl sonra pek de kullanılmayan bir şey haline de gelebilir. Tabii. Öyle gözüküyor. Dolayısıyla ihtiyaçlar bağlamında belki bunu düşünmek lazım ama tekrar bu ikinci aşama, sanayileşmenin ikinci aşamasına dönecek olursak, tren ve demir yolları o dönemde çok ciddi bir ihtiyacı karşılıyordu. Yani ağır yüklerin uzun mesafelerde taşınması devasa bir gelişmeydi. Çok radikal bir gelişmeydi denebilir. Mesela bunu anlamak için demir yollarının işte kronolojik olarak nasıl büyüdüğünü belki bir iki rakamla söyleyeyim. Hı hı. 1830 yılında dünyada birkaç mil demir yolu var 30'larda. 10 yıl sonra 4500 mil demir yolu olacak. Bir 10 yıl sonra da 23.000 mil demir yolu olacak. Hı. Yani çok kısa zamanda radikal bir şekilde demir yolu ağlarının genişlediğini görüyoruz. Bu da bize az çok nedenli ihtiyacı karşıladığını, toplumsal bir karşılığının olduğunu göstermesi bakımından önemli. Evet, hızlı gelişiyor ama işte belli kısıtları da var. Bunu da biliyoruz. Yani işte demir yolu yokuş gidemez mesela. Değil mi? Ya da engebeli arazilerde işte dağları delip tüneller oluşturmanız gerekir vesaire. Bunlar da tabii ki bu teknolojinin önündeki bazı kısıtlar diye hatırlatmak istedim.
Eyvallah hocam. 1850'lerden sonra sanayileşme meselesi var bir de hocam. Hı hı. Yani ikinci safhanın herhalde artık yavaş yavaş kendini iyiden iyiye geliştirdiği ve teknolojik seyre doğru ilerlediği bir dönem olarak adlandırılabilecek bir dönem. O dönemde neler yaşanmış 1850'lerden sonra?
Bu 1850'lerden sonra sanayileşmeyi düşündüğümüzde asıl önemli olan şey yeni aktörlerin ortaya çıkması. Hmm. Yani bu zamana kadar İngiltere'nin liderliği söz konusuydu ama 1850'lerden sonra yükselen bir Almanya, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri söz konusu. Ve geçen hafta bunu mümkün kılan bazı aşamalardan bahsetmiştim. İşte Almanya'da ya da Prusya, Almanca konuşan bölgelerde, hı hı, bir gümrük birliği tarzında, kömür birliği tarzında gümrükleri ve buralardaki vergi ödemelerini ortadan kaldıran uygulamalardan bahsettik. Yine 1850'lerden sonra yatırım bankalarının oluştuğunu görüyoruz. Mesela demir yolu çok ciddi sermaye isteyen bir şey. Hı hı. Yani bir bireyin tek başına yapabileceği bir şey değil. Yani belki bir pamuk fabrikasını zengin bir adam tek başına kurabilir ama diyelim ki işte Osmanlı'nın düşünün Anadolu'daki demir yolu. Nasıl yapılıyor bu demir yolu? Deutsche Bank'ın kredileriyle yapılıyor. Hı hı. Dolayısıyla yatırım bankaları, Deutsche Bank gibi bankalar, finans kuruluşları da yavaş yavaş bu dönemde ortaya çıkıyor. Amerika'nın biraz şey yapmasında, öne çıkmasında Kaliforniya'da bir altın rezervinin bulunması yine o sermayeyi sağlayan önemli bir şey olacak. Bir de belki 19. yüzyılın ikinci yarısında yavaş yavaş Avrupa'nın doğusunda da hareketlenmeler olacak. Genelde zannedersem önceki haftalarda buna değinmiş olmamız lazım. Max Weber'in Protestan Ahlakı diye bir tezi var. Hı hı. O da neydi? Kapitalist ülkelerin Protestan ülkeler ile örtüştüğü, yani aynı zamanda Protestan ülkeler olduğu yönünde bir tez var. İşte Protestanlıkta lüksten kaçınma, eğlence yerine daha fazla çalışma, tasarruf etme, israfa kaçmama gibi bazı prensiplerle o sermaye birikimini ve kapitalizmi açıklayan bir tezdi bu. Hı hı. Dolayısıyla bu sanayileşme büyük oranda Avrupa'nın batısında ve kuzeyinde oluyor. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'ni de düşündüğümüzde yine kuzeyde ve batıda gerçekleşiyor. Avrupa'nın güney kısımları bundan çok sanayileşmeden ne diyelim nasibini çok geç alacak. Yani, hı-hı, İspanya gibi, İtalya'nın güneyi gibi ya da Doğu Avrupa gibi yerler daha geç sanayileşecekler. Bunun önündeki önemli bir engel de özellikle Doğu Avrupa'da serfliğin, feodalitenin burada çok daha uzun süre devam etmesi. Yani serflik dediğimiz, feodalite dediğimiz şey nedir? Toprağa bağlı olmak. Hı hı. Serf toprağı terk edemezdi, değil mi? Dolayısıyla sanayileşmeyi önemli kılan, sanayi devrimini önemli kılan şey neydi? İlk defa topraktan bağımsız bir şekilde bir üretim tarzına geçilmesiydi. Fabrika dediğimiz makineleşmeye dayalı bir üretim tarzıydı bu. Hı hı. Dolayısıyla Doğu Avrupa'da ve Rusya'da hala bu serfliğin devam etmiş olması 1850'ler 60'lara kadar buraların sanayileşme bakımından geri kalmasına neden olacak. Önceki yine geçen hafta sohbetimizde şunu söylemiştik. İngiltere uzun bir süre liderlik pozisyonunu korumaya çalışacak ve bu tecrübesini paylaşmayacak. Ve artık 1850'lerden sonraki dünyaya baktığımızda aslında iki sınıf ülkeyi görüyorsunuz. Bunlardan bir tanesi ham madde üreten ülkeler.
Diğeri de sanayi ülkeleri.
Diğeri de bu ham maddeyi alıp işleyen, mamül ürüne, işlenmiş ürüne dönüştüren ve onu tekrardan işte diğer ülkelere artı değerle satan ülkeler. Hı hı. İşte buna bazı ne diyelim siyaset bilimciler ne demiş? Merkez ülkeler, kapitalist ülkeler bunlar. Merkezde bulunan sanayileşmiş ülkeler. Bugün adına ister G7 deyin, ne derseniz deyin. Diğer tarafta da bu ham maddeyi üreten çevredeki ülkeler. Hı hı. Buna hani yavaş yavaş aslında kapitalizmin tarihine, kapitalist ilişkilere de geldiğimizde şunu da söyleyebiliriz. Aslında çevreyi sömüren, oradaki ham maddeyi alıp kendi fabrikalarında işleyip mamül ürüne dönüştüren ve geri tekrardan 3. dünyaya ya da çevreye satan kapitalist ülkeler. Hı-hı. En şey örneği. Hindistan'daki işte pamuğu alıp bir ham madde, efendime söyleyeyim, İngiltere'nin Lancashire fabrikalarında belki bir cekete, gömleğe dönüştürüp bunu tekrardan işte 3. dünya ülkelerine satması, kolonilerinde satması.
10 kuruşa ham madde alıp 10 liraya aynen, satması.
Aynen. Ve bunu seri bir şekilde üretip kendisi ucuza mal edip pazarlarda, İşte bu Hindistan gibi koloniler de olabilir ya da Osmanlı Devleti gibi yeni pazarlar da olabilir. Hı hı. Buna dönüştürmesi. Bu bağlamda şunu da söyleyelim. Bu sanayileşmiş devletler fazla seri üretimle çok sayıda ürün ürettikleri için bu ürünleri satabilecekleri bir pazarı oluşturmaları, bulmaları gerekiyor. Hı hı. Bunu bazen kolonilerinde yapıyor. Mesela İngiltere'nin ihraç ettiği ürünlerin çok büyük bir oranı kendi kolonilerine. Ama bununla da yetinmeyecek, yeni pazarlar açmaya çalışacak ve zaman zaman bunu yapmak için de güç kullanmaktan, savaşmaktan çekinmeyecek. Hı hı. 1838 Balta Limanı Ticaret Anlaşması'nın örneğini verdik Osmanlı için. Bu işte tarih kitaplarından ne diye anlatılır? İngiliz ucuz ürünleri Osmanlı pazarına hızlı bir şekilde girdi. Hatta İngiliz tüccarlar yerli üreticilerden daha avantajlı konuma geldi. Hı hı. Vergi dilimleri, yüzdeleri bakımından. Dolayısıyla çok büyük miktarda İngiliz ürünlerinin Osmanlı pazarlarına girdiği, dolayısıyla da yerel üreticinin zor durumda kaldığı, genelde işte yerli üreticinin dükkanlarını kapattığı, işletmelerini kapattığı bir anlatı söz konusudur. Osmanlı'daki bu durum nasıl olmuştu? Tam da işte Mehmet Ali Paşa krizi, Mısır valisi Mehmet Ali Paşa Osmanlı merkezi ordularını iki defa yeniyor. Evet. Yani askeri anlamda devlet artık yabancı güçlerin, önce Rusya'nın, daha sonra da İngiltere'nin desteğine muhtaç olduğu bir dönemde bu ekonomik anlaşmaya, serbest ticaret anlaşmasını imzalamak durumunda kalıyor. Osmanlı'nınki herhangi bir savaşla olmuyor ama bir siyasi krizden istifade eden ve bunu bir ekonomik artıya dönüştüren bir İngiltere söz konusu. Çin pazarını düşündüğümüzde bu kadar basit olmayacak. Haşhaş savaşları 1842'lerde İngiltere'nin Çin pazarına zorla girdiği savaşlardır. Hı hı. Haşhaş üretimini bahane edecekler ama sonuçta orada bir Nanking anlaşması imzalanacak. Bildiğim kadarıyla ilk etapta 10 tane Çin limanını serbest ticarete zorla açacak. Free trade, serbest ticaret, liberal işte içerikli bir anlaşma, malların serbest dolaşımını sağlayacak anlaşma. İşte bu sınıflaşma, yani ham madde üretenler ve bu ham maddeyi işleyip tekrardan pazarda satan ülkeler ayrımı oldukça önemli ve kapitalizmin günümüzdeki rekabetini anlamak açısından da bu sınıflaşmanın önemli olduğunu düşünüyorum.
Eyvallah hocam. Yani öyle şeyler söylediniz ki şimdi başka konulara gireceğim. Konu bu sefer
kaç dakikamız var?
Darmadağın olacak. Son bir dakika.
O zaman bir şey daha söyleyeyim. Buyursunlar. Bu konuyu bağlamış olayım. Hı hı. Şimdi merkez ve çevre ülkeler dedik. Bir başka sosyal bilimci de diyecek ki bu ikisinin arasında bir ülke grubu daha var diyecek. Hı hı. Ve bunun anlamına yarı çevre diyecek. Hı. Yani ne merkezde ne çevrede, ikisinin arasında olan ülkeler var diyecek. Bunlar tam anlamıyla koloni değil, sömürge olmamışlar. Ve bu yarı çevre konumunda olan ülkelere örneklerden bir tanesi Türkiye. Hı hı. Bu ülkelerin temel hedefi nedir? En basit ve amiyane tabiriyle alt kümeye düşmemek ve Süper Lig'e çıkmak. Bunu Türkiye hedefliyor, değil mi? 2023 işte hedefleri var. İlk 10 ekonomiye girme hedefleri var vesaire. Bunu birlikte yaşayıp göreceğiz. Mümkün İnşallah. Olacak mı, olmayacak mı? Ama bunu tarihte başarmış en önemli somut örneklerden bir tanesi Japonya. Japonya bugün işte G7'de zannedersem dünyada 3. ekonomi. Dolayısıyla yarı çevre pozisyonundan Süper Lig'e çıkabilmiş önemli devletler arasında ve bu merkezle çevre arasındaki sömürge ilişkileri aslında çok önemli. Genelde çevre ülkelerde 3. dünya ülkelerinin yönetim kadrosu batılı ülkeler ile bir çıkar uyumu içerisinde oluyor. Hmm. Yani düşünün Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki apartheid rejimi tamamen işte batılı Avrupalı ülkelerin çıkarlarıyla uyumlu bir şekilde çalışan bir yönetimdi.
Zaten orada eğitim alıp gelip o ülkelerin başına geçiyorlar. Aynen. Çoğunlukla.
Ve bu konuda devasa bir literatür var. Ve o tür ülkelerde sosyal ne denir paylaşım çok problemli, eşitsiz. Hı hı. Yani pastanın %80'ini, 90'ını nüfusun %5'i yer. Pastanın geri kalan efendime söyleyeyim küçücük kısmını ise nüfusun çok büyük bir kısmına dağılır. Gelir dağılımı çok çok dengesizdir. Hı hı. Ve bu toplumlarda o üst tabakayı işgal eden kesim batılılara hizmet eder. Hı hı. Yani bunu Orta Doğu'da da görürsünüz örneklerini. Efendim diktatör rejimlerde de görürsünüz.
Afrika'da da.
Afrika'da da görürsünüz. Birçok yerde görmek mümkün. Bu tür rejimlerde eninde sonunda bir sosyal patlamaya doğru gider. İşte apartheid rejimi sonuçta yıkılmıştır. Hı hı. Ama bu tür patlamalar batılı ülkelerde niye olmuyor? Bu da ayrı bir soru.
Gerçi şimdi başladı ama hocam.
Yeni başladı da çünkü buralarda hani Karl Marx ne diyecek? İşçiler birleşin ve zincirlerinizi kırın diyecek. İşte o işçilerin emeğinin gücünün sömürüldüğü ortamlar yavaş yavaş iyileştirilecek. Yani adeta sigortalar konacak sisteme. Hı hı. Sistemin bir toplumsal patlamaya dönüşmemesi için ezilen sınıf olan işçilerin bile bugün İskandinav ülkelerinde en iyi sosyal hakları, özlük haklarına sahip oldukları yerler değil mi? Hı hı. Dolayısıyla o tür yerlerde artık bir sosyal patlamayı kolay kolay beklemiyorsunuz. Ama 3. dünya ülkelerinde, çevre ülkelerinde bu çok daha mümkün. Belki bunları ileride tekrar açarız. Belki haftaya sanayileşmenin sonuçlarını konuştuğumuzda biraz daha bu konuları açarız. Zannedersem vaktimiz doldu çünkü.
Eyvallah hocam. Peki, yani
bununla yetinmiş olalım.
Şeyin bir programı vardı hatırlarsınız. Murat Bardakçı'nın Habertürk kanalında
Tarihin Arka Odası mı?
Evet. Yani gece saat 10'da evet. başlıyorlardı. Sabah saat 5'e evet. kadar konuşuyorlardı. Evet. Öyle konular ki bunlar. Yani ben de çok soru sormak istiyorum ama vakit kısıtlı. Vakit kısıtlı. Yoksa evet. saatlerce konuşabiliriz. İnşallah farklı vesilelerle.
Haftaya devam edelim inşallah.
İnşallah. İnşallah hocam. Çok teşekkürler tekrar. Evet. Efendim bir programımızın daha sonuna geldik. Erkam Radyo'da Tarihin Derinlerine Yolculuk programımızda değerli hocamız Doçent Doktor Ebubekir Ceylan'la birlikte sanayileşmenin safhalarını konuştuk. İnşallah önümüzdeki haftaki programda sanayileşmenin sonuçlarını, bu çok önemli çünkü yani bugünkü sosyal ve siyasal olayları da açıkçası yakinen ilgilendiren bir şey. Onları konuşacağız. Önümüzdeki haftaki programda tekrar huzurlarınızı olmayı umuyoruz efendim. Görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyoruz.